Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftada maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber sizlerle tetkik edeceğiz. Ama programımızı açmadan evvel, yine her zaman olduğu gibi programa emeği geçenler ve radyo çalışanlar adına sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlamayı bir borç biliyor ve programımızı açıyorum. Evvelce Osmanlı ahalisinin başlıca eğlenceleri hayal, orta oyunu, meddah, cambaz, hokkabaz, göçek idi. Zamanla alafranga eğlenceler efendim kabul edildi. Garp medeniyetine uyulmak istendiği için alafranga eğlenceleri heves olunmaya başlandı ve bu eski Türk eğlenceleri yavaş yavaş unutuldu. Bunların içinde bir tanesi var ki son derece mühim idi sevgili dinleyiciler. Ona da hayal oyunu denirdi. Günümüzde Karagöz Hacivat deniyor. Bu hayal oyununun menşei çok eskilere dayanıyor. Muhiddin Arabi, Endülüs alimlerinden Muhiddin Arabi'nin efendim kitaplarında bu hayal oyunu bir çeşit vahdet-i vücut telakkisini anlatmakta sembol olarak kullanılmış. Sultan Orhan zamanında Şeyh Abdullah Küşteri Hazretleri ilk defa padişahın huzurunda bu hayal oyununu oynatmış. Hayal oyunu aslında bir eğlence gibi görülmekle beraber esasında çok ince nükteleri barındıran, tamamen tasavvufi manalar taşıyan bir oyundur. Ancak herkes bunu anlayamaz. Anlayan bunu anlar, anlamayan eğlence nazarıyla bakar. Malum iki tane mühim şahsiyet var bu hayal oyununda. Birisi Hacı İvat, diğeri Karagöz. Hacı İvat, vaktiyle Hacı İvas veya Hacı Evhat diye bilinen bir şahsiyet. Bunlar birbirleriyle arkadaşlar. Karşılıklı efendim nüktedan konuşmaları çok meşhurdur. Şeyh Küşteri de bu karşılıklı bunların nükteden konuşmalarını hayal oyununa aksettirmiştir. Şeyh Küşteri'nin mezarı Bursa'da Hükümet Caddesi'ndedir. Karagöz Hacı Evhat'ın mezarı da meşhur Mevlid-i Şerif müellifi Süleyman Çelebi'nin yakınında çekirgeye giden yolun sağ cihetindedir. Ve bugün her ikisi de ziyaret edilebilmektedir. Efendim şimdi tabii biz sizlere Karagöz Hacivat oyununun, hayal oyununun inceliklerini anlatacak değiliz. Bunları başka programlarda anlattık ve anlatacağız. Osmanlı Devleti'nde çok meşhur hayal oyuncuları yetişmişti. Bunlar daha ziyade padişahın huzurunda bu hayal oyununu oynatırlar. Padişah da hem dinlenir, hem eğlenir, hem de padişaha duyurulmak istenen meseleler bu yolla duyurulurdu. Şimdiki medyanın yapması gereken veya yaptığı fonksiyonu icra ederdi. Karagöz oyuncusu halkın sıkıntılarını, efendim ihtiyaçlarını hayal oyununa aksettirir ve bu yolla padişaha duyururdu. Padişah da bu yolla halkın vaziyetini öğrenirdi. Yani halkın vaziyetini öğrenme yollarından birisi de hayal oyunuydu. İşte Şeyh Küşteri bu işin piri. Yine Sultan Bayezid zamanında Kör Hasan isminde çok meşhur bir hayali var. Bu Kör Hasan'ın torunlarından Mehmet Çelebi var. O da çok meşhur bir hayal oyuncusu. Haftada birkaç gece Sultan 4. Murad'ın huzurunda hayal oyunu oynatırmış bu Mehmet Çelebi. Sultan 4. Mehmet de hayal oyununu çok severmiş. Ve Bekçi Mehmet adındaki bir hayal oyuncusu padişah mizacına göre bazı ufak tefek değişiklikler yaparak hayal oyunu oynatırmış. Daha sonra Şerbetçi Emin Efendi isminde meşhur bir hayal oyuncusu var. Ancak iki kişi var ki, birisi Sultan 3. Selim zamanında yetişmiş Kasımpaşalı Hafız Bey, diğeri Sultan 2. Mahmud'un nedimlerinden Said Efendi. Bunlar emsaline az rastlanan efendim hayal oyuncularından idi. Ve onların menkıbeleri efendim dilden dile günümüze kadar devam etmiştir. Hayali Said Efendi, yani Sultan 2. Mahmud'un zamanında hayali olan Said Efendi'nin hatıralarını daha önceki bir programda sizlere nakletmiştik. Musahip Said Efendi, bunun pek çok menkıbesi vardır. Bugün size Sultan 3. Selim Han'ın hayalisi, yani onun huzurunda hayal oyunu, perde oyunu, Karagöz Hacivat oynatmış olan Kasımpaşalı Hafız Bey ve ondan alakalı iki tane hatırayı nakletmek istiyorum. Kasımpaşalı Hafız Bey'i Beylerbeyi yıllarından birinde yapılacak bir sünnet düğününe peylemişler. O cemiyette bir unutkanlığın hatasını hemen düzeltip maharetini ispat etmiş. Böyle olduğu halde Sultan 3. Selim huzurunda Karagöz oynatırken yaptığı bir gaf yüzünden de oyunu tatil etmiş, sanatı da bırakmış. Hafız'ın semti Kasımpaşa. Eskiden beri usul olduğu üzere yardakçıları takımları alıp cemiyete giderler. Yardakçı eskiden ustaların yanında onların levazımını taşıyan, efendim onların işini kolaylaştıran kimselere denirdi, yardakçı. Karagöz oyunu için pek çok takımlar icap ediyor tabii. Sadece Karagöz ve Hacivat'ın o deve derisinden yapılmış, yaman duruma göre çeşitli malzemelerden yapılmış hayalleri değil. Karagöz oyununda pek çok oyuncu var, onların da hayalleri var. Bunların hepsi birden Karagöz oyuncusunun, hayal oyuncusunun levazımatı. İşte bu yardakçılar bunu alıp cemiyete gidiyorlar, nereye çağrılmışsa. O da doğrudan gidiyor, da levazımı hazır buluyor. İşte Beylerbeyi yıllarından birinde bir sünnet düğününe çağırmışlar Hafız Efendi'yi. O gün adamlarını tembih etmek hatırından çıkmış. Kendisi de cuma akşamı yalnız olarak elini kolunu sallayarak Beylerbeyine gitmiş. Bakmış yardakçılar orada değil. Onları göremeyince aklı başından gitmiş. O tarihte öyle şirket hayriye vapurları da yok. Vapur atlayayım, geri döneyim de geleyim. İskele kayığıyla Kasımpaşa'ya kadar gidip dönünceye kadar sabah olur. Bir çare düşünmüş. Cemiyetin daire müdürünü bulmuş. Yani o işe bakan kimseyi bulmuş. Sünnet cemiyetine. İşi gizlice anlatmış. Kendisine yalnız perde kurmak için bir yatak çarşafı ve aktarlarda satılan Karagöz'de Hacivat istemiş. Eskiden aktarlarda çocukların oynaması için Karagöz Hacivat suretleri satılırdı. Neyse adamlar hemen perdeyi bulmuşlar. Aktardan da, Beylerbeyinde aktar olmaz mı? Var tabii. Hemen bir Karagöz Hacivat bulmuş getirmişler. Ama Karagöz Hacivat da bu iş olmaz ki. Karagöz Hacivat oynadı bir sürü rol var. Neyse istekler yerine gelmiş. Vaktaki oyun başlamış. Hacivat'la Karagöz meydana gelmişler. Muhavereye tutuşmuşlar. Karşılıklı konuşmaya tutuşmuşlar. Malumunuz Karagöz oyununda. Önce Karagöz Hacivat perdeye gelirler. Önce bir gazel. Şiir okunur. Arkasından Karagöz Hacivat meydana gelir. Bir şaklabanlıklar yaparlar. Ondan sonra esas oyun başlar. Konulu oyun başlar. Burada Karagöz Hacivat meydana gelmişler. Başlamışlar muhavereye. Gülmeler yükselmiş. Muhavere kızıştıkça kahkahalar ayyuka çıkmış. Hazır bulunanlar gülmekten çatlamak raddelerine gelmiş. Hiç kimse vaktin nasıl geçtiğinin farkına varamamış. Neticede bir münasebetine getirip Hacivat Karagöz'e artık Karagöz senin ettiğin kusurlar için lazım gelen cezayı inşallah diğer bir cemiyette tertip ederim. Bu akşam bu kadarla iktifa ederim demesi üzerine ev sahibi derhal Hafız Efendi hücum etmiş. Ne demek efendim demiş. Senin ne demiş sabaha kadar, yani sabah namazı vaktinin girmesine kadar 3 oyun üzerine pazarlık etmiştik. Sen henüz daha birine bile başlamaksızın oyuna son vermek istiyorsun. Mukavelemizi tamamen yerine getirmeye mecbursun diye vaki olan ısrarına karşı hafız, evet efendim, mukavelemiz öyleydi. Fakat hayal geceye mahsus bir eğlencedir. Gündüz Kabil ise mukavele icrayı hazırım diyerek pencerenin perdesini kaldırınca herkes fecrin doğmuş olduğunu görmüş. İşte yalnız muhavere ile, karşılıklı konuşmayla sabaha kadar vakit geçirtmeye kolayca muvaffak olunamayacağı düşünülürse hayali hafız efendinin sanatındaki kudreti anlaşılır. Efendim, bu hayali hafız efendi bir gece Sultan 3. Selim'in huzurunda hayal oynatıyor. Oyun Karagöz'ün ağaları. Ketüdası da Hacı İvat. Bir takım köleler, cariyeler satın alarak Karagöz ağanın konağına getiriyor Hacı İvat. Kölelerden birinin adı Selim. Ağa bu Selim adındaki köleye yüksek sesle sesleniyor. Selim! Sultan 3. Selim de perdenin öte tarafında oyunu seyrediyor. O da latife olsun diye hemen cevap veriyor. Buyurun efendim. Bunun üzerine Hacı İvat Karagöz'ün karşısına geliyor. Ey Karagöz! Huzuru şahanede bir sürçülisan ettin ki hiçbir zaman affı kabil değildir. Şevket Mehab Efendimiz sana hacca ruhsat buyurdular. Artık tövbekar olup hacca gideceksin. Der ve derhal perdenin arkasındaki mumu püf diye söndürür. Sultan 3. Selim telaş edip, hafız, vallahi gücenmedim. Muradım bir latife idi. Kesme, oyuna devam eyle derse de, hafız, Cenab-ı Hak ömrü şevketinizi arttırsın padişahım. Efendimiz kusurumu af buyurdunuz. Lakin sanat itibariyle bu hata benden sadır olmamalıydı. Madem ki benden böyle bir hata çıktı, artık benim asla meziyetim kalmadı cevabını verir ve tövbe edip hacca gider. Bundan sonra hayali Kasımpaşalı Hafız Efendi'yi bir daha hayal oyunu oynatırken gören olmaz. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Şemsi Molla isminde bir zat vardı eski İstanbul'da. Kendisine Adabey derlerdi. Bu mollalık kendisine ilmiye sınıfından biri olmak itibariyle verilmemişti. Aslında kendisi doktordu, tıp doktoruydu. Hem de Avrupa'da ilk tahsil yapan tabiplerdendi. Ancak kendisi diğer tabiplerden farklıydı. Başına sarık sarardı. Cübbe giyerdi. Dış görünüş bakımından müderrislere, ilmiye sınıfı mensuplarına benzediği için adının sonuna bir de bu sıfatı eklemişlerdi. Şemsi Molla. Adabey sıfatı ise kendisini çok seven, onunla mülatefe etmekten, şakalaşmaktan büyük zevk duyan, kalender mizacına ve ince nüktelerine efendim hayran bulunan yakın arkadaşı Recaizade Mahmud Ekrem Bey tarafından takılmıştı. Şemsi Molla dik başlı, çabuk öfkelenen ama hiçbir zaman kin tutmasını bilmeyen, istediği zaman canının istediğini yapan bir kimse olduğu için Ekrem Bey, Recaizade Mahmud Ekrem Bey ona Derebeyi karşılığı olarak Adabeyi ismini vermişti. Çünkü Şemsi Molla Büyükada'da otururdu. Büyükada'nın da bir nevi tatlı bir Derebeyi vasfında bir kimseydi. Kimseye hükmetmeden, kimseye zarar vermeden, kimsenin canını yakmadan dediğim dedik, çaldığım düdük karakterinde bir insan olduğu için kendisine bu Adabeyi ünvanı verilmişti. Şemsi Molla askeri tıbbiyeyi bitirdikten sonra tahsilini Fransa'da tamamlamıştı. Biraz evvel de sizlere arz ettiğimiz gibi. Memlekete döndükten sonra çeşitli birliklerde askeri tabiplik yapmıştı. Ve Miralay, yani bugünkü karşılığı albaydır, albaylığa kadar da yükselmişti. Miralaylıktan sonra askerlikten ayrılmıştı. Kıymetli bir tabip olmasına rağmen bu mesleği ikinci plana atmıştı. Hani derler ya, tıbbiyeden her şey çıkar, arada bir doktor çıkar diye. Şehremaneti meclisi azalığına seçilmişti. Şehremaneti eskiden belediyeye verilen isim. İstanbul Belediyesi'nin adı Şehremaneti'ydi. İşte sarık ve cübbeyi de bundan sonra tesahhuplamış, benimsemiş, kendisine daha bir tatlılık veren bu kılıkla halkın muhibbi sevgilisi olmuştu. Devir, Sultan II. Abdülhamit devri. Adalar, bilhassa Büyükada, daha sonra eriştiği debdebeli tantalalı günlerine henüz erişmemiş. Ötekiler gibi Büyükada'da hemen hemen büyükçe bir balıkçı kasabasıydı. İstanbul'da yaşayıp da pek kolay para kazanan bazı tatlısı Frenkleri, Lorando mesela, Tobini, Castelli ve daha başkaları, bol paralarını nereye harcayacaklarını bilemedikleri için Büyükada'da gösterişli köşkler, konaklar yaptırmışlardı. Ancak bunlar da yazları sadece bir iki ay kadar adada kalabilirler, kışın tekrar Şişli'ye, Nişantaşı'na dönerlerdi. Yılın 9-10 ayı Büyükada, yaz kış orada oturan yerli halka kalırdı. Bunların çoğu Rum asıllıydı. Ancak bunların arasında İstanbul'un binbir derdinden uzak kalmayı yeğleyen, efendim, o zamanki okumuşlar münevver takımı da vardı. İşte bunların başında Şemsi Molla geliyordu. Temiz Mahkemesi Baş Müddei Umumisi, yani savcısı, bir ara ilk meclisi mebusanda da bulunmuş Lebib Efendi. Efendim, Şurayı Devlet azalarından Sami Paşazade Abdülbaki Bey. Eski kumandanlardan Müşir, yani Maraşal Osman Nizami Paşa. Efendim, Harici Evrak Müdürü ve Pis Katip adıyla ün yapmış Cemal Bey. Ve zaman zaman adada oturmayı tercih eden Recaizade Mahmud Ekrem Bey. Ve daha birkaç kimse yazı adada geçirdikleri gibi kışı da adada geçirmeyi tercih eden kimselerdi. Şemsi Molla adayı kendileri için gönüllü bir sürgün yeri seçmiş olan bu dostlar zümresinin en hatırlı, en sevilen çehresiydi. Beyaz ve temiz sarığının altında çatık kaşlı, dik bakışlı, çilli kızıl sakallı, ancak bütün bu fizik hususiyetleriyle son derece sevimli bir tipti. Kimseden çekinmezdi. O devirde lakırdılarını pek ölçüp tartmadan söylerdi. Kalın dudaklı ağzının her açılışında ince ve nükteli sözler dökülürdü. Zamanın gözde devlet adamlarına, devlet ricaline, efendim, derin espri gücüyle hicivler gönderirdi sık sık. Onları hicvederdi. Recaizade Mahmud Ekrem Bey'in Şemsi Molla'ya Adabeyi lakabını yakıştırması pek yerindeydi. Gerçekten sanki Büyükada'nın kayıtsız şartsız hakimi oydu. Herkesi yıldırmıştı. Esnaf onun adıldığı zaman adeta korkusundan titrerdi. Adanın bir belediye başkanı vardı ama korkuluk gibi biriydi. Hakiki belediye başkanı sanki Şemsi Molla'ydı. Fırıncılar eksik ekmek çıkartmak şöyle dursun, onun korkusuyla birkaç gram fazla bile çıkarırlardı. Şemsi Molla bütün bu hiddet ve şiddetine mukabil aslında çok yufka yürekli bir adamdı. Bir gün alışveriş yaparken saygısızlık eden bir manava kızmış, bu arada adama iki tokat aşk etmişti. Fakat bu davranışından dolayı 3 gün azap duymuş, 4. günü dayanamamış, gidip manavın gönlünü alıp özür dilemiş, hem de o zamana göre büyük para olan 5 lira bahşiş vermişti. Bunun üzerine manav eşine dostuna, "Yahu şu bizim Molla Bey ara sıra beni tokatlasa hiç de fena olmayacak diye uzun süre şakalaşmıştı. Adabi iyi bir tabip olduğu için kendisine müracaat eden hastalar pek çok olurdu. Bunlardan fakir olanlarına bakar ve hiçbirinden bir kuruş almazdı. Denizcilik idaresi, hele kışın nüfusu iyiden iyi azaldığı için adaya en eski gemilerini işletirdi sevgili dinleyiciler. Bu gemiler, o da ancak iyi havalarda adaya ancak 2 saatte varırdı. İstanbul'daki işine gitmek için beklemeler dışında günde en azından 5 saatini bu çürük çarık teknelerde geçiren Şemsimolla vaziyete son derece içerlerdi ve idareciler hakkında verip veriştirirdi. Bir gün yeni tanıştığı bir kimse kendisine ''Nerede ikamet buyurulur Efendi Hazretleri?'' diye sormuş. Şemsimolla'dan hemen şu cevabı almıştı. ''Ada vapurunda oturulur evladım.'' Bununla beraber vapurlarda da kaptandan çok onun sözü geçerdi. Bir keresinde İstanbul'a inmek için iskeleye geldiğinde mühim bir evrakı evde unuttuğunu anlayarak birisini bu evrakı getirmeye göndermişti. Vapurun kalkması bu yüzden 20 dakika gecikmişti ve başta kaptan olduğu halde kimse sesini bile çıkarmamıştı. Sohbetine doyum olmadığı kadar dilinden de çekinildiği için herkes sabırla beklemişti. Ada Bey'i güzel yemekler ve tatlılar yapardı. Eşi dostuyla beraber yemeği içmeyi de pek severdi. Bir keresinde evine yine böyle tanıdıklarını toplamıştı. Bir ara ben şu muhallebiye bir bakayım diyerek yerinden odanın duvarlarını süsleyen çok değerli porselen tabaklardan birini almak için uzanmıştı. Misafirlerden Doktor Ananyan Bey kaba bir Ermeni şivesiyle ''Molla Bey'den o kadar zamandır istiyorum, bu tabaklardan birini olsun bana verme or. Neymiş? Takım bozulurmuş. Galiba çok bekleyeceğiz.'' Yollu, yersiz ve sevimsiz bir takılmada bulunmuştu. Şemsimolla cevap vermeden odadan çıktı. Bir müddet sonra yemekler hazırlanmış, neşeyle yenilip içilmişti. Ardından muhallebi tabağı da boşalınca, Şemsimolla boş tabağı alıp, başına indirircesine Ananyan Bey'in üstüne doğru fırlatmıştı. Ve al demişti. Parçalarını yapıştırt, sen yine kullanırsın. Zaman zaman böyle öfkesine yenilen Ada Bey'i sonradan bu yaptığına pişman olmuş. Doktora da bahşiş veremeyeceği için onun gönlünü başka türlü almıştı. Sultan Abdülhamit devrinin zariflerinden Şemsi Molla, namı diğer Adabey'i. Recaizade Mahmut Ekrem'in iyi arkadaşıydı dedik. Recaizade Mahmut Ekrem bir ressamlığa meraklıydı. Namı diğer biraz ressamlığı vardı. Bir gün Molla Bey'in yağla boya bir resmini yapmaya kalkıştı. Günlerden sonra resim bitti. Şemsi Molla bunu eline aldı, evirdi, çevirdi, gür kaşlarını çattı ve "Yahu" dedi, "buradaki adam ben değilim." Recaizade Mahmut Ekrem "sen değilsin de ya kim?" diye sorunca "ne bileyim" dedi, "bu aşiret beylerinden birine benzemiş. Sen bana Adabey diye diye galiba yüzümü de ters görmeye başladın" dedi. Bunun üzerine Recaizade Mahmut Ekrem Bey, "eğer bir terslik varsa o da senin huyundan sirayet etmiştir. Yoksa ben doğru görürüm" dedi. Neyse orada bulunan başkaları da az bile olsa resmin kendisine benzediğini söyleyince Adabey'i ister istemez sükût edip kabullendi. O tarihlerde sevgili dinleyiciler, adanın, büyük adanın su müteahhitliğini Kazoğlu adında bir Rum üzerine almıştı. Ancak bu işi muntazam yürütmüyordu. Dolayısıyla adada 2 gün akan sular 3 gün akmıyordu. Bunun üzerine Şemsi Molla kızdı ve su taksitlerini ödemedi. Kazoğlu bu mevzu için yanına geldiğinde ise Şemsi Molla ağzına gelen hakareti yağdırmaya başladı. Adamcağız bu hakaretlere öfkelendi. "Affedersiniz beyefendi, bu sözleri kime söylüyorsunuz? Ben bugüne bugün Kazoğlu'yum" deyince Adabey'i daha yüksek perdeden bağırdı. "Halt etmişsin ulan" dedi. "Kazoğlu sen değil bizleriz ki seninle mukavele yapıp da akmayan bir su için avuçlar dolusu para veriyoruz" dedi. Büyükada'da meşhur bir iş adamı vardı. Son derece zengindi. Fakat servetinin mühim bir kısmını kirli ve karanlık işler çevirerek pek çok kimsenin canlarını yakarak edindiği rivayet edilirdi. Bir gün bu adam hastalandı. Hemen en yakındaki tabip olarak Şemsi Molla'yı çağırdılar. Şemsi Molla onu muayene ederken adam "aman doktor, çok perişanım. Ağrılardan duramıyorum. Cehennem azabı çekiyorum" diye sızıldanınca Şemsi Molla ona şu cevabı verdi. "O kadar bedbin, o kadar kötümser olma. Dur bakalım. Cehennem azabı çekmene daha vakit var." Dedik ya, Büyükada'da o zamanlar tatlı su frenkleri otururdu. Tatlı su frengi demek, vaktiyle Osmanlı Devleti'nde yaşayan Fransız, İngiliz, İtalyan asıllılara tatlı su frengi denirdi. Şimdi bir Osmanlı Devleti'nde yaşayan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler var. Bir de bu memleketlerden gelip de birkaç nesil Osmanlı Devleti'ne yerleşmiş, artık vatandaş olmuş kimseler var. Bunlara tatlı su frengi denir. Onlar da kendilerine Levanten denirdi, derlerdi. Bunlar en çok İstanbul, İzmir ve Selanik'te yaşarlardı. İşte bunlardan bir tanesi Şemsi Molla'ya vapurda yanına oturmuş. "Şu Şemsi Molla'ya takılayım" demiş. İçinden de demek ona biraz husumeti var. "Efendi Hazretleri" demiş, bir resim göstermiş Şemsi Molla'ya. "Siz bu gibi resimlerden bilmem anlar mısınız? Bir tetkik edin bakalım beğenecek misiniz" demiş. Şemsi Molla tatlı su frenginin verdiği fotoğrafı almış, bakmış pek açık saçık bir kadın fotoğrafı. O zamanlar Avrupa'dan gelip de bu tatlı su frenklerin elinde dolaşan fotoğrafların cinsinden. Şemsi Molla, aklınca kendisiyle alay etmek isteyen bu adama ders vermiş olmak için resmi şöyle elinde uzağa yakına götürüp getirerek tetkik eder gibi yapıyor. Sonra başını kaldırıp soruyor. "Affedersiniz, tanıyamadım. Valideniz hanımefendi mi?" diyor. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle tıbbiye mektebini, yani şimdiki ismiyle tıp fakültesini yarım yamalak tamamlamış, kifayetsizliğini bildiği için bir iki resmi dairenin doktorluğu dışında ömrünce tabiplik yapmamış birisi vardı. Adı Armenak'tı. Bir hami bulmuş kendisine, şurayı devlet azalığına tayin edilmişti. Ömrünün uzun senelerini bu mühim fakat işi gücü pek olmayan vazifede geçirmişti. Her ay tıkır tıkır maaşını alır, Yeniköy'de oturduğu için sık sık Belgrad ormanlarına giderek orada avlanır, rahatına bakarak yaşayıp giderdi. Bir gün bu Armenak efendi emekliye ayrıldı. Artık yaşlanmış olduğu için avada çıkamıyordu. Büyükada'da bir köşk satın aldı ve oraya yerleşti. Şemsi Molla'ya da komşu oldu. Bir gün konuşurlarken Armenak efendi işsizlikten sıkıldı ve bundan dert yandı. İşsizlikten sıkıldığından dert yandı. Tekayüt olduk. Artık daireye maireye gidemiyorum. Yaşlandık. Avcılık mavcılık da yapamıyorum. Boş durmak da canımı sıkıyor. Hazır elimde diplomam var. Kapıya bir tabela asıp da doktorluk yapacağım dedi. Şemsi Molla şaşırmış gibi sordu. Doktorluk mu yapacaksın dedi. Bunca yıl dağda taşta hayvan bırakmadın öldürdün. Hayvan öldürdün yetmiyormuş gibi şimdi de insanları mı öldüreceksin yahu Armenak efendi dedi. Efendim, vaktiyle Boğaziçi'nde Çopur Tevfik Bey adında bir zat otururdu. Bu Tevfik Bey tasavvur edilemeyecek kadar çirkin. Bununla beraber de meclis-ara idi. Yani hoş sohbet bir insan idi. Her mecliste aranırdı. Meclislerin süsü idi başka tabirle. Dostları kendisine mutlası takılırlar. Şaka edip kızdırırlardı. Bir gün yine muzipliğiyle ve nükteleriyle meşhur Şemsi Molla sokakta Tevfik Bey'e rastladı. Kolundan tutup durdurduktan sonra dik dik yüzüne baktı. Şemsi Molla'nın bu bakışından bir şey anlayamayan Tevfik Bey sordu. Ne var Molla dedi. Bir şey mi söyleyeceksin? Şemsi Molla yok hayır dedi. Hiçbir şey söyleyecek değilim. Yalnız bu sabah gözlerimle bir günah işledim de onlara bir müddetçik azap vermek için senin yüzüne bakıyorum dedi. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle İstanbul'da vapur işleten iki tane şirket vardı. Bunlardan bir tanesi şirketi Hayriye idi. Şirketi Hayriye, Boğaziçi'nin icap eden bütün köylerine vapur çalıştırırdı köprüden. Bu hususi bir şirketti. İçinde devletin de ortaklığı vardı. Efendim, o zamanki paşaların, ileri gelen devlet adamlarının, zaten Cevdet Paşa'nın teşebbüsüyle kurulmuş bir şirketti. Cevdet Paşa, Boğaziçi'nin şenlenmesi için, bir şirket kuralım, buraya vapur çalışsın, herkes Boğaziçi'ne rahatça gitsin gelsin, sayfiyesine gidebilsin, Boğaziçi şenlensin demişti. O zamana kadar Boğaziçi basit balıkçı köylerinden ibaret bir yerdi. Ve bütün devlet adamları hisse satın alarak, ortaya sermaye koyarak şirket Hayriye'yi kurdular. İkinci bir şirkette Kadıköy ve Adalar'a efendim vapur çalıştırıyordu. Bu da aynı şekilde kurulmuştu ve buna da idareyi mahsusa deniyordu. Demek ki İstanbul'da iki tür şirket vardı, vapur şirketi. Birisi şirketi Hayriye, diğeri idareyi mahsusa. İdareyi mahsusa sadece Kadıköy ve Adalar'a vapur çalıştırırdı. Bilahare bunlar hep denizcilik işletmelerine devrolundu. İşte bu idareyi mahsusa'nın müdürlüğüne bir ara John Paşa adında Kayserili bir Rum getirilmişti. Adada oturuyor tabii o da. Öğleye yakın hareket eden vapura biniyor. Kaptan mevkiine çıkıyor, azametle oturuyordu. O posta yolculara mahsus olduğu için asla eşya ve hayvan kabul edilmezdi. Bir gün Şemsimolla, Şehremaneti Meclisi azası iken, merkebiyle beraber vapura binmek istiyor ve merkebine de bir bilet alıyor. Memur, hayvan kabul edemeyeceğiz diyor. Yani bilet vermiyor tabii ki. Çünkü bu vapur yolcu vapurudur, bu vapura eşya ve hayvan alınmaz diyor. Şemsimolla bunu işitince çok kızıyor. Bütün yolculara işittirecek derecede bağırıyor. John Paşa'nın bindiği vapura bizim merkep neden kabul olunmuyor? Diyor. Bu söz umumi bir kahkaha koparıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya inşallah yeni bir hatıralar programında yine sizlerle beraber oluruz. O zamana dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.